Ayrım 9, sayfa 50. Öteki araştırmalar. Galton'un peşinden bu konuya eğilenler de esas itibariyle onun geliştirip kullandığı yöntemi benimsemiştir. Bunu 3 temel noktada toplayabiliriz. A. İnceleme konusu olarak bir ya da çeşitli alanlarda seçkinlik sağlayarak ün yapmış kişiler arasından konularını seçmektir. Bunlar üzerinde biyografik ve benzeri kaynaklardan bilgiler toplamaktadır. B. Bu bilgileri çeşitli yönlerden istatistiksel değerlendirmelere konu yapmaktır. C. Sağlanan bulguları dehayı oluşturan nedenler açısından yorumlamaktır. Bu araştırmalardan önemli ve yararlı bulduğumuz bazılarının ayrıntılarına inmeden önce bu yöntemin konuyu aydınlatabilme açısından yeterliğine değinmek yararlı olur. Galton'un açtığı yoldan gidenler, dehayı oluşturan etmenleri aydınlatmak için ünlü ve büyük işler başaran kişileri konu olarak almıştır. Bu tutuma göre hayatta olağanüstü başarı sağlamak, daha önce de belirtildiği gibi olağanüstü yetenekle eş zamanlı olarak işlem görmüştür. Halbuki Galton, başta olduğu halde birçokları olağanüstü anlık gücünü, olağanüstü iş başarma gücüne etki yapan tek unsur olmadığını belirtmiştir. Bu yüzden bu tür örneklemler üzerinde yapılacak araştırmalar, deha denilen olağanüstü yeteneğin oluşmasını etkileyen nedenleri ortaya çıkarmaya yetmeyebilir. Çünkü örneklemlere giren kişiler kadar seçkinlik ve başarı sağlamaları çeşitli nedenlerle engellenmiş olabilen fakat yetenek açısından onlarla aynı düzeyde bulunanlar da olabilir. Böylece başarılı olabilenlerle olmayanlar arasındaki farklılıkların hangi nedenlerden doğduğu kestirilemeyecektir. Bu incelemelerin öncelikle üzerinde durup aydınlatmaya uğraştığı nokta dehanın kalıtımsal mı yoksa çevre etmenleri ile mi oluşan bir görüntü olduğudur. Bu nedenle yalnız başarılı olanları inceleyerek sonuca varmak zor olur. Nitekim ileride de görüleceği gibi bulguların bazılarındaki eşitliğe rağmen araştırıcılar bunları farklı biçimlerde yorumlamaya kalkmışlardır. Üzerinde durulmaya değer başka bir hususta bu araştırmalarda geniş ölçüde biyografi, otobiyografi, hatıra defterleri gibi öncelikle anılara dayanan bilgilerin kullanılmış oluşudur. Bu tür kaynaklarda toplanan malzeme genellikle dilimsel bir tarafsızlık ve güvenilirlik tutumu içinde toplanan şeyler değildir. Duygusal tercihlerin, unutmaların etkisi altında kalabilir. Bu eleştirilere rağmen şuna da değinilmelidir. Galton ve onu izleyenler kendilerinden önceki döneme göre bilimsel araştırmalara niceliğin güvenilirliği getirmişlerdir. Onlara kadar örnek olaylar ya da denekler üzerinde yapılan sınırlı gözlemler ve değerlendirmeler yoluyla genellemelere gidilirdi. Halbuki bu tüm örnekler ancak geçerli örneklemler üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarını daha da aydınlatmak için kullanılabilir. Yoksa bu gibi sınırlı olaylardan genelleme çıkarmaya girişmek yanılgı olanağını geniş ölçüde arttırır. Bu yüzden Galton ve izleyenlerin tutum ve yöntemlerini bugün eleştirebilsek de o zaman için kuşkusuz ileri bir adım olduğuna değinilmelidir. De Gandolle. Çevre kalıtım sorununu aydınlatmak amacıyla De Gandolle, Paris Fen Akademisi'nin 100 yabancı uyruklu fahri üyesi üzerinde bir inceleme yapmıştır. Bunlardan 41'inin soylu ve zengin ailelerden geldiğini, 52'sinin orta tabaka çocukları olduğunu, 7'nin ise işçi ailelerinden geldiğini bulmuştur. 19. yüzyıl Fransa'sında işçi ailelerinin sayısı soylu ve zengin ailelerle orta tabaka ailelerinin oranı işçi ailelerinkinden hayli düşük olduğu halde inceleme konusu olanların %93'ü bu iki sınıftan, yalnız %7'si işçi sınıfından gelmiştir. De Gondolle bu bulguları elverişli çevrenin üstün başarı üzerindeki belirleyici etkisi olarak yorumlamıştır. Soylu ve zengin ailelerle orta tabaka aileleri çocuklarını eğitmek ve yetiştirdikleri alanlarda ilerleyebilmeleri için elverişli olanaklar sağlayabilmektedir. Buna karşılık işçi çocukları da doğal yetenek düzeyleri ne olursa olsun bu olanaklardan yoksun kaldıkları için seçkinlik sağlayamamaktadır demiştir. Parantez içinde De Gondol 1873. Odin. Odin ise gene Fransa'da edebiyat ve yazarlık alanlarında ün ve seçkinlik sağlamış 823 yazarı incelemiştir. Odin bunların %69'unun yönetici sınıftan, %23'ünün yüksek meslek mensubu ailelerden, %12'sinin ticaret ve iş adamlarının, %16'sının ise nüfusun geri kalan kısmındaki ailelerin çocukları olduğuna işaret etmiştir. Bu incelemede de genel nüfusun ancak küçük bir kesimini oluşturduğu halde incelemeye konu olan seçkinlerin büyük çoğunluğu bu ailelerden gelmiştir. Parantez içinde Odin 1895. Elise. Elise de İngiliz dahileri adını verdiği çeşitli uğraşı alanlarında sivrilip ün yapmış 829 kişiyi incelemiştir. Sağladığı bilgilere göre bunların %18.8'i soylu ve zengin, %41,3'ü yüksek meslek mensubu, %31,3'ü tüccar ve iş adamı, %6'sı tarımla uğraşanlardan, %2,5'i ise sanatkar ve işçi ailelerinden gelmiştir. Ayrıca Elise bunların fotoğraf ve portrelerini de inceleyerek kumral ve sarışınların daha çok fen adamı, esmerin ise daha çok güzel sanatlarda sivrildiklerini ileri sürmüştür. Araştırıcı İngiltere'de işçi kitlesinin toplamının soylu ailelerin en az 100 katı olduğunu, buna rağmen bu ünlü kişilerden soylulara göre ancak 1/4 kadarını yetiştirebildiklerine işaret etmektedir. Parantez içinde Ellis 1904. Wood. Bütün bu araştırmaların ortak amaçlarından birinin dehanın oluşmasında çevrenin mi yoksa kalıtımın mı daha önemli etkisi olduğunu aydınlatmak istendiğine önce de değinilmiştir. Bu konuya başka bir açıdan ışık tutmak isteyen Wood, Avrupa'daki kraliyet ailelerini incelemiştir. Onun varsayımını şöylece özetleyebiliriz. Çeşitli ülkeleri yöneten hükümdarların sarayları, çevre olanakları ve etkileri açısından eşit sayılabilir. Böylece bu ülkelerin belli başlı hükümdar aileleri arasında dünya çapında ün yapabilenleri incelersek iki sonuç sağlanabilir. Ya bu ünlü hükümdarlar çeşitli aileler arasında denk biçimde dağılmaktadır. Bu durumda çevre etmenlerinin ağır bastığı sonucuna varabiliriz. Yahut da ünlü hükümdarlara yalnız belirli kral aileleri arasında rastlanacaktır. Bu durumda ise kalıtım etmeninin ağır bastığı kabul edilebilir. Wood'un incelemesi ünlü hükümdarlara Avrupa'nın ancak belirli kral aileleri arasında rastlandığını ortaya koymuştur. Buna dayanarak da dehanın daha çok kalıtımın ürünü olduğu sonucuna varmıştır. Wood'un incelemesinde eleştiriye açık iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi çevre etmeninin sadece nesnel varlıklardan oluşan bir görüntü diye benimsenmesidir. Kral sarayları yönettikleri ülkelerin en varlıklı çevreleri olabilir. Ayrıca krallar çocuklarına en iyi eğitim olanaklarını sağlayacak durumda olabilir. Fakat bu ailelerde ana baba ve çocuk ilişkilerinin yarattığı ruhsal ortam, gelişime etki yapan tavır, değer yargıları ve gelenekler gibi eleştirilmesi imkansız farklılıklar bulunmaktadır. Bu yüzden aynı aile içinde doğmuş olan kardeşler bile geliştikleri çevre açısından eşit durumda sayılamamaktadır. Üzerinde durulması gereken ikinci nokta ise büyüklük ölçüsü ile ilgilidir. Hükümdarların ünleri ve önemleri başında bulundukları ülkenin uluslararası ilişkilerdeki yeri ve önemine bağlıdır. Örneğin İngiliz İmparatoriçesi Victoria'yı ünlü ve seçkin bir hükümdar diye ele alacak olsak bu öneminin ne kadarının kendi kişisel yetenekleri ve özelliklerinden doğduğunun ne kadarınınsa İngiltere'nin onun hükümdarlığı sırasında dünya politikasındaki yerinin ürünü olduğunu kestirmek zordur. Özellikle hükümdarlığı sırasında Disraeli, Gladstone gibi büyük devlet adamlarının bu üne olan katkılarını da hatırdan çıkarmamak gerekir. Kısacası, hükümdarlarla ilgili olarak önerilen büyüklük ya da seçkinlik ölçüsü sadece onların kişisel özellik ve yeteneklerinin sonucu olarak görülemez. Norveç, Danimarka gibi küçük ülkeleri yöneten kralları büyük ülkelerinki ile kıyaslamak zordur. Parantez içinde Woods 1906. Catelle. 20. yüzyıl başlarında Amerikan ruh bilimcilerinden Catelle, o ülkenin ünlü bin fen adamı üzerinde 15 yıl süren etraflı bir araştırma yapmıştır. Örneklemine giren bin kişinin ünlülük ölçeği olarak zamanlarında yaşayanların kanıları kullanılmıştır. Başka bir deyişle, çağdaşlarının önemli saydığı fen adamlarını inceleme konusu yapmıştır. Bulgularının en önemli olanlarını şöylece özetleyebiliriz. A. İncelediği fen adamı kümesi genel nüfusun çok küçük bir kesimini meydana getirmektedir. B. Ülkenin çeşitli bölgelerinin katkısı birbirinden hayli farklıdır. Özellikle doğu kıyısındaki büyük kentler Orta Amerika ve Batı'ya göre çok daha fazla sayıda fen adamı yetiştirmiştir. Bunu fen adamı yetiştirebilecek yüksek eğitim kurumlarının o dönemde doğu bölgesindeki büyük kentlerde daha yoğun oluşuyla açıklamak mümkündür. Bu bulguya bağlı başka bir husus da kentlerin katkısının tarım bölgeleri diyebileceğimiz köy ve çiftlik alanlarına göre çok daha yüksek oluşudur. İlginç olan başka bir husus da köy ve tarım bölgelerinde doğan fen adamları arasında ün ve başarı açılarından örneklemin doğruluğunda olanlara pek az rastlanabilmesidir. Bunlar daha çok kümenin alt basamaklarında yer alabilen kişilerdir. En üste yer alabilenlerin çoğunluğunun babaları ya da kendileri gibi seçkin fen adamı olan kişilerdir. C. Araştırıcı, bin fen adamının geldikleri ailelerin geçimlerini sağladıkları uğraşılara göre de değerlendirmiştir. Araştırıcı genel nüfustaki oranlarına göre yüksek mesleklerden olan aileleri öteki ailelerden 13 katı daha fazla fen adamı yetiştirmiş olduğunu belirtmektedir. Buna karşılık tarımla uğraşan ailelerse ticaret ve endüstri üretimiyle uğraşanların ancak yarısı kadar seçkin fen adamı yetiştirebilmiştir. Bu araştırmanın yapıldığı 1900-1915 döneminde Amerika Birleşik Devletleri genel nüfusunun neredeyse yarısına yakınının tarımla uğraştığı, buna karşılık sanayi üretim ve ticaretle uğraşanlarınsa bunun çok küçük bir kesimini oluşturduğu düşünülecek olursa, katkı açısından iki grup arasındaki farkın büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Galton'da 1870'te İngiltere'de yetişen ünlü fen adamlarını incelemiş ve bunlar arasında çiftçi ve işçi çocuklarından kimsenin bulunmadığına işaret etmiştir. Catelle ise büyük kentlerin çiftlik ve köylere göre katkısının iki misli olduğunu belirtmektedir. ABD her yıl Amerika'da Kim Kimdir adı altında ünlü kişilerin yıllık bir kataloğu yayınlanmaktadır. Bu kataloğa girebilmekte kullanılan ölçüler zaman zaman değişmektedir. Bu ölçülerin bilimsel tarafsızlığı da tartışma konusu yapılabilir. Bununla beraber genellikle kendi alanlarında bir düzeyde ün yapmış kişiler olduklarında kuşkuya düşülemez. Bir araştırıcı da bu kataloğun 1923-24 yılına ait olan baskısına girenler arasında bir araştırma yapmıştır. Bulgularını şöyle özetleyebiliriz. Bu kataloğa girebilen kişiler yaklaşık olarak 1870 çevrelerinde doğan kişilerdir. Bunlardan %25,9'u köylerden, %24,5'i kentlerden, %14,8'i küçük kentlerden, %20,8'i büyük kentlerden, %4,1'i ise büyük kentlerin varoşlarından gelmiştir. Bu kişilerin doğdukları 1870 sularında bütün ülkedeki nüfusun bu kategorilere göre dağılımını dikkate alacak olursak, çiftliklere göre büyük kentler 6 kat, köylere göre ise 9 kat fazla ünlü kişi yetiştirmiştir. Varoşlarsa 11 kat daha fazla yetiştirmiştir. Bu kişilerin babalarının %34,3 yüksek mesleklerden, %35,3'ü ise iş adamıdır. Geri kalanların %13'ünün çiftçi, %6,3'ünün usta işçi, %4'ünün ise yarı usta işçi sınıfından olduğu bulunmuştur. Araştırıcı genel nüfustaki oranlarına göre yüksek bir meslekten bir babanın ünlü kişi durumuna gelebilecek bir evlat sahibi olması şansının düz işçiye göre 1400 kez daha fazla olduğunu belirtmektedir. Parantez içinde Cattell'le 1921. Yoder. Yoder 1895'te dehayı oluşturan nedenleri incelemek için öteki araştırıcılardan farklı bir yol izlemiştir. Seçtiği 50 büyük adamın çocukluk dönemindeki gelişim özellikleri hakkında biyografi, otobiyografi ve benzeri kaynaklardan bilgiler toplayıp bunları değerlendirmeye uğraşmıştır. Bu yoldan bu tür kişilerin henüz gelişme dönemindeyken ortaya koydukları ortaokul özelliklerini bulmaya uğraşmıştır. Araştırmasından sağladığı sonuçların en önemlilerini şöylece özetleyebiliriz. 1. İncelenen bu 50 kişi, ana babalarının üretime güçlü olduğu süre içinde herhangi bir yaşta doğabilmektedir. Doğumları sırasında annelerinin yaşları 18-44 arasında değişkenlik göstermiş ve tümünün yaş ortalamasının 25,8 olduğu bulunmuştur. Kümenin babalarının yaşı ise 23 ile 60 arasında dağılmış ve yaş ortalamalarının 37,7 olduğu bulunmuştur. Daha sonraları başka araştırıcıların da üstün yeteneklilerin doğumu sırasında ana babaların yaşları üzerinde odaklanmasının nedeni şudur. Bu tür incelemeler büyük adamların ya da çok üstün yetenekli çocukların doğumu sırasında ana babaların ortalama yaşının genel nüfus için söz konusu olabilenden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Buna dayanarak ana babanın iyice olgunlaşıp yeteri kadar deneyim kazandıktan sonra çocuk yapmaları halinde döllerinin üstün yetenekli olma olanağının arttığı anlamını çıkarmak istemektedirler. Böylece sonradan edinilen bilgi ve becerilerin kalıtım yoluyla öteki kuşaklara aktarılabileceğine inandıklarını belirtmek istemektedirler. Halbuki Yoder'in sağladığı bu sonuç, bu tür kişilerin ana babalarının üretmeye güçlü oldukları sürenin herhangi bir noktasında doğabileceklerini göstermektedir. Ana ve babalar için söz konusu olan yaş ortalamalarının genel nüfustakine göre daha yüksek oluşunu ise başka biçimlerde yormak gerekmektedir. Öteki araştırmalar bu gibi ünlü kişilerin yüksek meslek mensubu ailelerin çocukları olmaması ihtimalinin öteki sınıflara göre hayli yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durumdaki ana babalarsa ortalama kişilere göre daha uzun süre eğitim görüp daha geç evlenmektedirler. Bu yüzden çocukları da daha ileri yaşlarda doğmaktadır. Yoksa sonradan edinilmiş olan bilgi ve becerilerin bir kuşaktan ötekine geçebildiği anlamına gelmemektedir. Bilindiği gibi kalıtımsal özelliklerin taşıyıcısı ana ve babanın kromozomlarını oluşturan genlerdir. Bunlardan ortaya çıkabilecek milyonlarca bileşik olanağını da biyolojik yasalar belirler. Gebelikte zenciye bakan annenin çocuğunun koyu esmer olacağını sanmak batıl bir inançtır. Aynı biçimde ana ve babanın bilgi ve becerilerini arttırma uğraşılarının da çocuklarının doğal yeteneklerini etkileyeceğini sanmak gerçeklere aykırı düşer. 2. İncelenen 50 büyüğün üvey kardeşler dışında ortalama kardeş sayısının 5 çevresinde olduğu görülüyor. Bu da 19. yüzyıl sonunda ailelerin ortalama çocuk sayısının altındadır. Aynı soru üzerinde daha sonraları da duran araştırıcılar bunları dünyaya getiren ailelerin çocuk sayısını sınırladıklarını göstermektedir. Esasen çeşitli toplumsal ve ekonomik araştırmalar ailelerin ortalama çocuk sayısının gelir ve eğitim durumları ile ters orantılı olduğunu göstermektedir. Ekonomik ve sosyokültürel seviyesi ortalamanın üstünde olan aileler çeşitli nedenlerle çocuk sayısını sınırlandırmaktadır. Bunların dışında planlı ailenin gerektirdiği bilgi ve becerileri daha yeterli biçimde sağlayabilmek gücü gelmektedir. Bunun arkasından özellikle annelerin anlıksal, toplumsal ve öteki alanlardaki ilgilerine de hayat planlarında yer vermeleri söz konusu edilebilir. Çocuk sayısı arttıkça annenin vaktini başka ilgi alanları için kullanabilmesi olanağı da azalmaktadır. Sonra bu düzeyde yaşayan ana babaların doğacak çocukların bakım ve eğitim ihtiyaçlarının mali etkilerini daha iyi hesapladıklarını da düşünebiliriz. Bu yüzden gücünün ötesinde çocuk sahibi olup gerektiği gibi yetiştirememek durumuna düşmek istememektedirler. 3. İncelenen 50 büyük arasında ilk çocukların ötekilere oranı 2 kat daha fazlaydı. Başka bir deyişle, ilk doğanların seçkin kişiler durumuna gelebilme olanağı ortanca ya da küçük çocuklardan daha fazlaydı. Yalnız bununla ilgili olarak kümedeki 50 kişiden 17'sinin ya doğumun sınırlandırılması ya da doğan öteki çocukların ölümü yüzünden ailenin tek çocuğu olduğu da belirtilmelidir. Bununla beraber daha sonraları daha geniş örneklemler üzerinde yapılan araştırmalar da bu sonucu pekiştirmektedir. Son yıllarda gelişim ruh bilimi alanında yapılan deney ve gözlemler de aynı yönde sonuçlar vermiştir. Bu durumun yorumunu şöyle yapılmaktadır. İlk doğanlar en az 2 yıla yakın ana babanın bütün eğitim çaba ve olanaklarını tekelleri altında tutmaktadır. Yeteneklerinin gelişiminde ise hayatın ilk 3 yılında çevreden gelen ilgi ve uyaranların önemi son derece büyüktür. Yoder incelemesinde tek çocuk olan büyüklerin tüm kümenin 3'te 1'i oluşunu da bunu destekleyen bir belirtidir. 4. İncelenen kümenin çoğunluğunun çocukluğunda iri yarı ve gösterişli çocuklar olduğu da belirtilmektedir. Galton, incelediği 400 dahide de beden gelişiminin genellikle üstün bir düzeyde olduğuna değinmektedir. 5. İncelenen bu kişilerin çocukluklarında oyun ilgilerinin hayli güçlü olduğu belirtilmektedir. Yalnız ilgi duyulan oyunların çoğunlukla alışılanın dışındaki etkenlikler olduğu belirtilmektedir. Bunların çoğu boş zamanlarını kendi başlarına makineleri, kimya araç ve gereçleri koleksiyonları ile oynayarak geçirmeye tercih etmektedir. Oyun hayatları genellikle yalnızlık içinde geçmektedir. Aralarında başka çocuklarla oynamak isteyenlere de rastlanmaktadır. Fakat bu gibi hallerin çoğunda seçkinlik adayı öteki çocukları kendi etkenliği için dinleyici ya da seyirci olarak kullanmaya kalkmaktadır. Örneğin, öteki çocukları okul sınıfı olarak bir araya toplayıp ilgi duyduğu konularda onlara ders vermek gibi. İleride toplumsal gelişim kısmında bu konunun ayrıntılarına inilecektir. 6. Genellikle çocukların gelişim ve eğitiminde annenin özel ve önemli bir yeri olduğu kanısı yaygındır. İncelenen bu 50 kişinin çoğunluğunda durumun farklı olduğu görülmüştür. Annelerden çok bir hala ya da teyzenin eğitim ve gelişimlerinde önemli katkılarda bulunduğuna işaret edilmektedir. 7. Kümenin çoğunluğu öteki araştırmalarda da görüldüğü gibi varlıklı ailelerden gelmiştir. Gene çoğunluğunun özel öğretmenlerle yetiştirildiği, pek azının kendi kendini yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Büyük insanların çocukluk yıllarındaki gelişim özellikleri üzerinde yapılan öteki araştırmaların sonuçlarının da Le Hollingworth 1925'te şöylece özetlemektedir. Bu kişilerin büyük çoğunluğu çocukluk yıllarında o yaşta pek olağan sayılmayacak konularla ilgilenmektedir. Ayrıca içlerinde önemli sayılabilecek buluşları yapanlara da rastlanmaktadır. Bu konuda verilecek birkaç örnek ilginç olabilir. Pasteur'ün ölümünden sonra kurduğu enstitünün başına getirilen ünlü bilgin Metchnikoff, 8 yaşındayken arkadaşlarını çevresine toplayıp bölgenin bitki örtüsü üzerinde onlara konferanslar verirdi. Ünlü matematikçi Gauss, 11 yaşında gimnazyuma girmiştir ve sık sık öğretmenlerin derslerde düştükleri yanılgıları bulurdu. John Stuart Mill ilk felsefe denemesini 5 yaşında yazmıştır. Sir Francis Galton'un 8'inden önce İngilizceden başka Latince ve Yunanca'yı da öğrenmiş olduğu biliniyor. Le Terman 1925 onun çocukluk dönemindeki zeka düzeyinin 200 ZB çevresinde olduğunu tahmin etmiştir. Benjamin Franklin 12 yaşında daha hızlı yüzebilmesini sağlayan el ve ayak yüzgeçlerini keşfetmiştir. Zengin bir fabrikatörün oğlu olan T. Edison, başarısızlığı yüzünden okuldan atılmışsa da iyi bir öğretmen olan annesinin rehberliği altında iyi bir eğitim görmüştür. 10 yaşlarında bir yandan gazete satarken bir yandan da kullandığı yük vagonunda kimya deneyleri yaptığı bilinmektedir.